Ayrım 42.
Burada da Oblomovka'da olduğu gibi hayatın sıkıntılarından kolayca kurtulmak ve alabildiğine rahat bir hayat sürmek mümkündü. İçin için bir başarı sevinci duyuyordu. Çünkü artık hayatın kıyısına çekilmişti. O hayat ki insanı durmadan işe çağırır. Büyük sevinçlerin ışığıyla aydınlanan, büyük acıların yıldırımlarıyla dolan geniş bir gök altında fırtınalar içinde geçer. O hayat ki içinde boş umutlar, parlak mutluluk hülyaları hüküm sürer. Ve düşünce kendi kendini yakar, kavurur. Tutkular insanı kemirir. Zeka yener ya da yenilir. Orada insan sürekli bir savaşa girişir. Savaş sahnesinden yaralı, bitkin ama gene de doymamış, muradına ermemiş olarak çekilir. Oblomov, savaşla elde edilen hazları tatmadığı için onlardan kolayca vazgeçebildi. Ve savaş dışındaki sessiz, hareketsiz, kavgasız, hayatsız köşesinde rahata kavuştu. Zaman zaman hayal gücü tekrar alevlenirse, unutulmuş anılar, kavuşulmamış hülyalar dirilip önüne çıkarsa, hayatını böyle harcadığı için vicdan azabı duyarsa, uykusu kaçar, gece uyanıp yatağından sıçrar, yatarken kadri bilinmemiş bir ölüye ağlar gibi parlak hayat hülyaları üstüne acı ve umutsuz gözyaşları dökerdi. Sonra tekrar etrafına bakar, gündelik keyiflere kapılır, kızıl göklerde batan güneşi dalgın dalgın seyreder ve sonunda karar verirdi ki hayatı kendiliğinden böyle sönüp durgunlaşmamıştır. Kader, insan hayatının rahat tarafını göstermek için Oblomov'un mahsus böyle yaşamasını istemiştir. Hayatın kasırgalı taraflarını gösteren, yaratıcı ve yıkıcı güçleriyle pençeleşen birçok başka insanlar vardı. Herkes kendine düşeni yapacaktı. İşte Oblomovkalı Eflatun bu felsefeye vardı. Kaderinin türlü kaygıları, sorunları ortasında onunla avuttu kendini. O er meydanına çıkacak bir pehlivan olarak değil, sakin bir savaş seyircisi olarak doğup büyümüştü. Ürkek ve gevşek ruhu, büyük mutluluk kaygılarını, dertlerin, talihin rüzgarlarına dayanamazdı. Onun kendine özgü, bambaşka hayatını yaşaması lazımdı. Başka şey aramasına, kendini değiştirmesine, vicdan azabı duymasına lüzum yoktu. Zamanla bu çeşit üzüntüler ve azaplar pek seyrekleşti ve yavaş yavaş kendi hayatının bu düz ve geniş tabutun içine yattı. Tıpkı kendi mezarını hazırlayan eski keşişler gibi. Çiftliğini yoluna koymak, evini oraya taşımak hülyalarından vazgeçti. Stoltz'un Oblomovka'ya koyduğu kahya ona belli zamanlarda bir hayli para gönderiyor, Noel'de köylüler türlü yiyecekler getiriyor, evde bolluk ve neşe hüküm sürüyordu. İlya İliç bir çift at satın aldı. Fakat ihtiyaten öyle atlar seçti ki kırbaç en az 3 defa sallandıktan sonra harekete geçiyorlardı. Birinci ve ikinci kırbaçta ilkin atların biri sonra ötekisi yana doğru bir adım atıyor. Nihayet boyunlarını, kıçlarını ve kuyruklarını zorla oynatıp ikisi de birden başlarını sallaya sallaya yürümeye başlıyorlardı. Vanya'yı Neva'nın öbür kıyısındaki ortaokula, Agafya Matveyevna'yı çarşıya öteberi almaya onlar götürüyorlardı. Karnavalda ve yaz yortusunda bütün aile İlya İliç'le beraber gezintiye ya da panayıra gidiyor, bazen de bir loca tutulup yine hep beraber tiyatroya gidiliyordu. Yazın kırlara Hızır İlyas günü baruthane tarafına uzanıyorlar ve hayat belli olaylarla geçip gidiyordu. Hayatın rüzgarları dünyanın en küçük köşelerine kadar girmeseydi, burada hayatın hiçbir yıkıcı değişikliği olmadığı söylenebilirdi. Fakat maalesef, dağların temelini ve geniş gökleri sarsan bir yıldırım sesi daha az gümbürtüyle, daha az şiddetli olmakla beraber bir farenin deliğinden de duyulur. İlya İliç, Oblomovka'daki gibi güzel yemekler yiyor ve gene oradaki gibi tembel tembel geziyor ve hemen hiçbir iş görmüyordu. Yaşının ilerlemesine rağmen şarabı ve vodkayı hiç düşünmeden içiyor, uzun öğle uykularına yatıyordu. Birdenbire bütün bunlar değişiverdi. Bir gün öğle uykusundan uyandı. Kanepeden kalkmak istedi, kalkamadı. Konuşmak istedi, konuşamadı. Korku içinde yardım çağırmak için elini salladı. Yalnız zaharla beraber yaşasaydı, sabaha kadar elini sallar, ölür ve ölümü ertesi gün duyulurdu. Fakat Agafya Matveyevna'nın gözü, tanrı gözü gibi hep onun üzerindeydi. Zekasıyla değil, sezgisiyle İlya İliç'in iyi halde olmadığını anlayıveriyordu. Bunun içine doğmasıyla Anisya'nın arabaya binip doktora gitmesi bir oldu. Hemen başına buzlar koydu, dolaptan türlü türlü ilaçlar çıkardı, bu gibi haller için bildiği, duyduğu bütün çarelere başvurdu. Zahar bile bu arada çizmelerinden birini giymeyi başardı. Öteki çizmesini aramadan doktora, ev sahibine ve Anisya'ya yardım etmeye yeltendi. Doktor, İlya İliç'ten kan aldı. ve hasta kendine gelince bir kalp krizi geçirdiğini, bundan böyle hayat tarzını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Vodka, şarap, bira, kahve yasaktı. Pek seyrek olarak birazcık içebilecekti. Yağlı, baharlı yemekler yemeyecekti. Her gün idman yapacak ve ancak geceleri, o da fazla kaçırmadan, uyuyacaktı. Agafya Matveyevna olmasa tabii bunların hiçbiri yapılamazdı. Ne yapıp yapıp rejimi eve soktu ve herkesi bu rejime uymaya zorladı. Hileyle, sevgiyle Oblomov'un şarap içmesine, güzel yemekler yemesine, öğle uykusuna yatmasına engel oluyordu. Tam uykuya dalacağı sırada odanın içinde bir sandalye devriliyor, ya yandaki odada eski bir tabak şangur şungur kırılıyor ya da çocuklar müthiş bir yaygara koparıyorlardı. Bu da kafi gelmezse Agafya Matveyevna'nın tatlı sesi işitiliyor, İlya İliç'i çağırıp bir şey soruyordu. İlya İliç sabah akşam mutfağın önündeki bahçede 2 saat yürüyordu. Agafya Matveyevna da onunla birlikte yürüyor, kendi yürüyemediği zaman bu işi Vanya'ya, Maşa'ya ya da her isteneni yapmaya hazır olan eski dostumuz Alexiev'e bırakıyordu. İşte İlya İliç bahçede Vanya'nın omzuna dayanmış yürüyor. Vanya artık delikanlı olmuş, sırtında okul üniforması, çevik, canlı adımlarını İlya İliç'in yürüyüşüne uydurmaya çalışıyor. Oblomov inme indiği günden beri bacaklarının birini güç oynatıyor. Oblomov, hadi artık içeri girelim Vanya dedi. Kapıya doğru yürüdüler. Agafya Matveyevna eşikte gözüktü. Nereye böyle çarçabuk dedi. Ve onları içeri sokmadı. Amma da çabuk ha. 20 defa gittik geldik. Çitten buraya kadar 350 adım. 2 kilometreden fazla yürüdük. Vanya, kaç defa gittiniz? Vanya duraksadı. Agafya gözlerinin içine bakarak, yalan söyleme Vanya dedi. Bak sana söyleyeyim. Pazara bir yere gidemezsin. Hayır anne, sahi yürüdük. 12 defa. Oblomov, seni külhani seni dedi. Hep akasya dalları kırıyorsun. Saymadın ki. Ben saydım ama. Yok yok, biraz daha yürüyün. Zaten balık çorbası da hazır değil henüz. Kapı yüzlerine kapandı. Balık çorbası büyük bir tencereyle masaya konmuş, dumanı tutuyordu. Oblomov her zamanki yerine, kanepeye yerleşti. Sağ tarafında Agafya Matveyevna bir sandalye, sol tarafında 3 yaşında bir çocuk, bir bebek iskemlesine oturdu. Onun yanında 13 yaşına basmış olan Maşa, sonra Vanya, daha sonra da o akşamlık Oblomov'un karşısına Alexiev oturdu. Agafya Matveyevna Oblomov'a yemek verirken, durun biraz, size dere balığı vereyim, iri bir balık buldum. Oblomov, bununla bir börek iyi giderdi dedi. Unuttum, vallahi unuttum. Dün akşam aklımdaydı, nasıl da unuttum. Bakın İvan Alexievich, sizin kotletiniz için lahana pişirmeyi de unuttum. Bu da bir kandırmacaydı. Alexiev, zararı yok, ben ne olsa yerim dedi. Oblomov sordu. Sahi, niçin Alexiev için biftek ya da etli bezelye pişirmedin? Onları sever. İlya İliç, çarşıya kendim gittim. İyi sığır eti bulamadım. Alexiev'e dönerek, ama sizin için biraz vişne şurubuyla pelte yaptım. Seversiniz biliyorum. Pelte İlya İliç'e dokunmuyordu. Onun için Alexiev ondan yemeye mecburdu ve yedi. Yemekten sonra hiçbir güç Oblomov'u uzanmaktan men edemezdi. Ekseriya oturduğu kanepeye sırtüstü yatar, 1 saat kadar uyuyamadan orada dinlenirdi. Uyumaması için Agafya Matveyevna kahveyi önünde öğütür, çocuklar halının üstünde oynar, İlya İliç de onlara katılmamazlık edemezdi. Vanya çocuğu kızdırınca Oblomov, kızdırma Andreyuşa'yı, şimdi ağlayacak diye bağırır ya da çocuk sandalyenin altına girince Maşenka'ya yalvarırdı. Maşenka çocuğa bak, başını sandalyeye çarpmasın. Maşenka da koşar küçük kardeşini kurtarırdı. O akşam bir an odaya bir sessizlik çöktü. Agafya Matveyevna kahveye bakmak için mutfağa gitti. Çocuklar sustu. Birden odada bir horultu duyuldu. İlkin hafiften başladı ve gittikçe gürültüsü arttı. Agafya Matveyevna bir arabacı külahı gibi kocaman bir kahve cezvesiyle dumanı tüte tüte içeri girerken horultuyu duydu ve şaşakaldı. Alexiev'e sitemle bakıp başını salladı. Alexiev, uyandırmak istedim, dinlemedi diyerek özür diledi. Agafya Matveyevna hemen kahveyi masanın üstüne koydu, yerden Andreyuşa'yı alıp kanepede yatan Oblomov'un üstüne koydu. Çocuk Oblomov'un üstünde emekledi, yüzüne yaklaştı ve burnunu yakaladı. İlya İliç telaşla uyandı. Hey, ne var, ne oluyor? Agafya Matveyevna tatlı bir sesle, uyudunuz, Andreyuşa kanepeye çıkıp sizi uyandırdı dedi. Oblomov çocuğu kollar arasına alarak, yok canım, hiç uyumadım. Andreyuşa'nın üstüme geldiğini duydum. Konuşulanları hep işitiyordum. Ah seni yaramaz, burnumu tutarsın ha? Sana vereyim mi burnumu, ister misin? Çocuğu sevip okşadı. Yere bıraktı ve esnedi. İvan Alekseyeviç, bir şeyler söylesene. Her şeyi konuştuk İlya İliç, bir şey kalmadı ki. Nasıl olur canım? Sen bunca insan görüyorsun. Herhalde havadislerin vardır. Kitap okumuyor musun? Okuyorum bazı bazı. Yahut başkaları okuyup anlatıyor. Ben de dinliyorum. Dün Alexey Spiridon için evindeydim. Üniversiteli bir oğlu var. O okuyordu. Ne okuyordu? İngilizler üstüne. Bir yere silah cephane götürüyorlarmış. Alexey Spiridonich bir savaş çıkacak diyordu. Nereye götürmüşler? İspanya'ya mı İtalya'ya mı hatırlamıyorum. Fakat elçi fena halde kızmış. Hangi elçi? Alexeyev tavana bakıp hatırlamaya çalışarak vallahi unutmuşum dedi. Kiminle savaş çıkacakmış? Bir Türk paşasıyla galiba. Başka ne siyasi havadis var? Dünyanın gittikçe soğuduğunu yazıyorlar. Bir gün baştan başa buz kesilecekmiş. Bu siyasi havadis değil. Siyasetten konuşuyorlardı. Sonunu getirmeden hemen bunu okudular. Biliyorum bu siyaset değil edebiyattır. Edebiyat üstüne ne okudular? En iyi yazarların kimler olduğunu. Dimitriev, Karamzin, Batyushkov, Jukovski. Ya Pushkin? Pushkin yoktu. Ben de şaştım. Pushkin gibi bir dahi. Sustular. Agafya Matveyevna el işini getirip çalışmaya başladı. Bir Oblomov'a, bir Alekseyeviç'e bakıyor. Keskin kulaklarıyla dışarılarda bir gürültü, bir düzensizlik var mı yok mu? Zahar mutfakta Anisya ile kavga mı ediyor? Akulina tabakları yıkıyor mu? Hepsini fark ediyor. Sokak kapısı gıcır deyince kapıcının içki içmeye gittiğini anlıyordu. Oblomov düşünceli bir sessizliğe gömüldü. Yarı uyanık, yarı uykudaydı. Düşüncelerini bir noktaya toplamadan başıboş dört yana gezdiriyor, kalbinin seslerini dinliyor. Hiçbir yere bakmayan gözlerini açıp kapıyordu. Belirsiz, esrarlı, rüyalı bir hal içindeydi. İnsan bazı anlarda eskiden yaşadığı şeyleri tekrar yaşıyormuş gibi olur. İçinde bulunduğu an bir rüya ya da yaşanılıp da unutulmuş bir hal gibidir. Ama aynı insanlar sanki yine çevresine oturmuşlardır. Onları tanır ve evvelce duymuş olduğu sözlerini tekrar duyar. Hayal gücü eski sahneyi aynen canlandıramaz. Hafıza geçmişi bulup çıkaramaz ve insan şaşırıp kalır. Oblomov böyle bir haldeydi. Evvelce yaşadığı rahat bir anı yaşıyordu. Saatin sesleri bildik seslerdi. Dişle koparılan ipliğin sesi, bir fısıltı halinde duyduğu sözler bildik şeylerdi. İğneye ipliği geçiremiyorum. Gel sen geçir maşa. Senin gözlerin keskindir. Dalgın dalgın Agafya Matveyevna'nın yüzüne bakıyor ve bir yerde çok eskiden gördüğü bir çehre hafızasının derinliklerinden yüze çıkıyor. Bu sözlerin nerede duyduğunu arıyordu. Oblomovka'daki evin bir şamdanla aydınlanan büyük ve karanlık oturma odasını gördü. Annesiyle misafirler yuvarlak masanın çevresine oturmuşlar, sessiz sessiz dikiş dikiyorlar. Babası odanın içinde bir aşağı bir yukarı yürüyor. Bugün ve geçmiş birbirine karıştı. Kendini ırmaklarından süt ve bal akan, insanları çalışmadan ekmek yiyen, yaldızlı sırmalı elbiseler giyen bir masal ülkesinde gördü. Masal anlatılışını, çanak ve bıçak seslerini duyar gibi oldu. Süt ninesine asılmış, titrek sesini dinliyordu. Süt nine, Agafya Matveyevna'ya göstererek, ''Militrisa Kirbityevna'' dedi. Sanki aynı bulut, aynı mavi gökten geçiyor, aynı rüzgar pencereden girip saçlarını okşuyordu. Dışarıdan Oblomovka'daki hindilerin guluk gulukları işitiliyordu. Köpek avlamaya başladı, bir misafir olacak. Belki Andrei ile babası Verlyova'dan geliyorlar. Ne sevinçli bir gün geçecek. Evet, Andrei olacak. Adımlar yaklaştı, yaklaştı, kapı açıldı. Oblomov, Andrei diye bağırdı. Sahiden Andrei karşısındaydı. Çocuk değil, orta yaşlı bir adam olarak. Oblomov kendine geldi. Stoltz hayaliyle değil, etiyle, kemiğiyle önünde duruyordu. Agafya Matveyevna bebeği yakaladı. Masadan dikişlerini filan topladı ve çıktı. Alexeyev de derhal kayboldu. Stoltz'la Oblomov yalnız kaldılar. Sessiz ve hareketsiz bakıştılar. Stoltz'un gözleri iki bıçaktı sanki. Oblomov uzun bir ayrılıktan sonra sevgilisine kavuşan bir aşık gibi heyecandan titreyen bir sesle ''Andrei, sen misin?'' dedi. ''Benim, sen hayatta mısın, iyi misin?'' Oblomov kollarını boynuna doladı ve dostunu göğsüne bastırdı. Cevap yerine öyle bir ah çekti ki içinde ayrıldıkları günden beri birikmiş ve hiçbir zaman dile gelmemiş bütün acıları, sevinçleri vardı. Oturdular ve tekrar uzun uzun bakıştılar. Andrei sordu, ''İyi misin?'' Şimdi iyiyim çok şükür. Nasıl, hasta mıydın? Evet Andrei, bir inme geçirdim. Ne diyorsun? Vah vah. Bir aksaklık bırakmadı ya. Hayır, yalnız sol bacağımı rahat oynatamıyorum. Ah İlya. İlya ne oldu sana? Kendini harap ediyorsun. Ne yaptın bunca zamandır? Şaka değil, birbirimizi görmeyeli 5 yıl oldu. Oblomov içini çekti. Niçin Oblomovka'ya gelmedin? Niçin mektup yazmadın? Ne söyleyeyim Andrei'im? Beni bilirsin, hiçbir şey sorma. 5 yıl hep burada, bu evde oturdun ha? Hiçbir yere kımıldamadan. Evet, hep burada oturdum. Artık hiçbir yere de gidemem. Ne? Sahi mi söylüyorsun? Evet, Andrei, öyle. Stoltz ona dikkatle baktı ve odanın içinde düşünceli düşünceli yürümeye başladı. Olga Sergeyevna nasıl? İyi mi? Nerede? Hatırlıyor mu? Stoltz sözünü kesti. İyi. Seni de daha dün ayrılmışsınız gibi hatırlıyor. Nerede olduğunu şimdi söylerim. Çocukların nasıl? Onlar da iyi. Ama burada kalacağın ciddi değil İlya, değil mi? Seni alıp çiftliğe götürmeye geldim. Oblomov telaş içinde sesini kısıp odanın kapısına bakarak "Yok yok" dedi. Aman sakın bir şey söyleme. Söz açma bundan. Niçin? Ne var Allah aşkına? Beni bilirsin. Bu ödevi çoktan üzerime aldım. Kolay kolay bırakmam. Şimdiye kadar birçok işler engel oluyordu. Artık serbestim. Bizimle beraber yanı başımızda yaşayacaksın. Olga ile karar verdik. Böyle olacak. Allah'a şükür seni daha kötü bir halde bulmadım. Korkuyordum ki. Hadi gidiyoruz. Seni zorla götürmeye yemin ettim. Hayatını değiştireceksin. Biliyor musun nasıl? Oblomov sabırsızlıkla dinliyordu. Aman yavaş konuş ne olur. Sonra evdekiler. Ne var? Duyarlar. Ev sahibi sahiden gideceğim sanır. Ona ne canım? Bırak onu. Oblomov, Stoltz'un ondan hiç ummadığı kararlı bir sesle. Hayır, buna imkan yok dedi. Dinle Andrei. Beni kandırmaya çalışma boşuna. Burada kalacağım. Stoltz dostuna hayretle baktı. Oblomov sakin ve soğukkanlıydı. Sen mahvolmuşsun İlya. Bu ev, bu kadın, bu yaşayış tarzı. İmkanı yok. Hadi gidiyoruz. Oblomov'u kolundan yakaladı ve kapıya doğru çekti. Niçin gitmemi istiyorsun? Nereye? Bu kuyudan, bu bataklıktan dışarı, dünyaya. Açık, tabii, sağlam hayata. Neredesin? Ne oldu sana? Kendine gel. Özlediğin hayat bu muydu senin? Böyle tarla faresi gibi bir delikte mi yaşayacaktın? Düşünsene. Oblomov azimli bir yüz ve açık bir ifadeyle "Hatırlatma. Geçmişi rahat bırak. O günler geçti artık." dedi. "Ne yapacaksın beni?" Beni sürüklemek istediğin dünyayla hiçbir ilgim kalmadı artık. İki ayrı parçayı lehimleyemezsin. Ben bu deliğe canlı tarafımla bağlıyım. Beni dışarı çıkarmak ölüme götürmektir. Ama bir etrafına bak, kimlerle yaşıyorsun? Biliyorum, farkındayım. Ah Andrei, her şeyi biliyorum. Yıllarca bu hayatı yaşamaktan utandım ama ben senin yolunda yürüyemem. Belki bundan önceki gelişinde olurdu. Şimdi gözlerini yere dikip bir an durdu. Çok geç. Git ve beni bırak. Senin dostluğuna layığım ama benim için üzülmene değmez. Hayır İlya, benden sakladığım bir şey var. Ama seni mutlaka götüreceğim. Sana güvenemediğim için götüreceğim. Dinle beni. Kalk, elbiseni giy. Benim oturduğum yere gidelim. Akşamı orada geçiririz. Sana anlatacak birçok şeylerim var. Neler oluyor biliyor musun? Duymadın değil mi? Oblomov ne var der gibi yüzüne baktı. Öyle ya, kimseyi gördüğün yok ki. Hadi gel, sana hepsini anlatırım. Arabada beni kim bekliyor biliyor musun? Çağırayım mı? Oblomov'un beti benzi atarak müthiş bir telaşla haykırdı. Olga, Allah'ını seversen onu buraya getirme. Hadi git git, güle güle, Allah aşkına git. Oblomov dostunu bayağı dışarıya itiyordu ama Stoltz kımıldamadı. Sen gelmezsen gidemem, ona söz verdim, anlıyor musun İlya? Bugün olmazsa yarın mutlaka geleceksin. Beni kovabilirsin ama elimden kurtulamazsın. Yarın değilse öbür gün. Oblomov başını eğdi. Bir şey söyleyemiyor, Stoltz'a bakmaya cesaret edemiyordu. Ne zaman söyle? Olga soracak. Oblomov başını dostunun omzuna koydu, onu kucakladı ve tatlı bir sesle yalvardı. Ah Andrei, ne olur ikiniz de bırakın beni, unutun beni. Stoltz kollarından sıyrılıp hayretle yüzüne baktı. Nasıl, seni hiç aramayalım mı demek istiyorsun? Oblomov fısıldar gibi, evet dedi. Stoltz bir iki adım geriledi. Bunu sen mi söylüyorsun İlya? Beni başından savıyorsun ha? Hem de onun, o kadının yüzünden. Birden derin bir acıyla haykırdı. Ah ya Rabbi, İlya, yoksa demin gördüğüm çocuk. İlya, İlya kaç ondan. Çabuk, çabuk kaç buradan. Nerelere kadar düştün? Bu kadın, kim bu kadın? Oblomov sakin sakin. Karım, dedi. Stoltz yıldırımla vurulmuşa döndü. Çocuk da benim oğlum. Ona senin adını koydum. Oblomov sırrını açmış ve rahat bir nefes almıştı. Şimdi Betty Bains'i uçmak, şaşkın şaşkın etrafına bakmak sırası Stotts'a gelmişti. Önüne uçurum, taş duvar çıkmıştı. Oblomov uzaklaşmış, görünmez olmuş, yere gömülmüştü. Stotts içinin yandığını fark ediyordu. Dostunu görmeye koşarken ölüm haberini almış bir insan gibiydi. Dudaklarından, kendiliğinden şu kelimeler döküldü. Mahvolmuş. Olga'ya ne söyleyeceğim ben? Oblomov son kelimeleri duydu. Bir şeyler söylemeye çalıştı, söyleyemedi. Kollarını Andrei'ye açtı. Savaşa veya ölüme giden iki dost gibi birbirlerine sarıldılar. Bu sarılış sözlerini, gözyaşlarını, duygularını boğdu. Oblomov ayrılırken, Andrei'imi unutma dedi. Stotts bir şey söylemeden ağır ağır odadan çıktı, ağır ağır avluyu geçti ve arabaya bindi. Oblomov da kanepeye oturdu, dirseklerini masaya dayadı, elleriyle yüzünü kapadı. Stotts keder içinde avluyu geçerken şunları düşünmüştü. Hayır, senin Andrei'ni unutmayacağım. Senin işin bitmiş İlya. Oblomovka'nın artık ıssız karanlıklardan kurtulduğunu, onun da yavaş yavaş gün ışığına çıktığını sana söylemeye gerek yok. 4 yıl sonra orada bir istasyon olacağını, köylülerin tren yolunda çalışacağını, buğdayın artık nehre kadar trenle taşınacağını, okullar açılacağını, eğitimin yayılacağını sana ne diye söylemeli? Hayır, yeni mutluluğun fecri seni telaşa düşürür, karanlığa alışmış gözlerini rahatsız eder. Fakat Andrei'mi senin gitmeyeceğin yere götüreceğim. Onunla beraber gençlik hülyalarımızı gerçekleştireceğim. Stotts geriye dönüp küçük evin pencerelerine son bir defa bakarak ilave etti. Elveda eski Oblomovka. Senin devrin geçti. Olga kalbi çarparak sordu. Ne var? Andrei sert ve ciddi. Bir şey yok dedi. Yaşıyor mu? Sıhhati iyi mi? Evet. Niçin bu kadar çabuk döndün? Niçin beni çağırmadın? Onu niçin getirmedin? İmkansız. Olga telaşla sordu. Peki içeride ne oldu? Aranızda uçurum mu açıldı söylesene. Stotts sustu. Canım ne var? Ne oluyor içeride? Oblomovluk. Stotts dertli dertli söylediği bu son kelimeden sonra Olga'nın ısrarla sorduğu soruların hiçbirine karşılık vermedi. Eve kadar dalgın bir sessizlik içinde kaldı. 5 yıl geçti. Dünyada ve Viborg mahallesinde birçok değişiklikler oldu. Madame Pişenitsin'in evinin önündeki boş sokağın öbür tarafına yazlık evler yapılmıştı. Bunlar arasında hükümet konağına benzer büyük bir bina, bizim rahatlık ve gamsızlık yuvasının pencerelerine bir zamanlar sevinçle dolan güneşe engel oluyordu. Küçük ev büsbütün küçülüp bir kulübe haline gelmişti. Yıkanmamış, tıraş olmamış bir adam gibi bitkin, perişan görünüyordu. Sıvalar dökülmüş, yağmur boruları kırılmış, bu yüzden çamur içinde kalan avluya eski zamanda olduğu gibi bir tahta uzatılmıştı. Kapıya biri gelince köpek zincire asılıp var gücüyle havlamıyor, yerinden kıpırdamadan tembel tembel homurdanıyordu. Evin içinde de her şey ne kadar değişmişti. Orada başka bir kadın oturuyor, başka çocuklar oynuyordu. Zaman zaman serseri Tarantiev'in yıpranmış kırmızı yüzü görülüyordu. Fakat yumuşak tatlı Alexiev meydanlarda yoktu. Ne Zahar kalmıştı, ne Anisya. Mutfakta şişman bir aşçı, Agafya Matveyevna'nın sessizce verdiği emirleri gelişigüzel, isteksizce yapıyordu. Aynı Akulina, üstünde gömleği, belinde kemeri, çamaşır ve bulaşık yıkıyordu. Gene uyuklayan kapıcı, aynı koyun postundan ceketiyle küçük kulübesinde ömrünün son yıllarını tembel tembel geçiriyordu.